Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8, Tir 1401, Hicri Kameri 29, Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 29 Haziran 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Amerika politikalarında sık görülen insan hakları ihlalleri ve mutfak kültürü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi İran milletin zaferinin sırrının direniş olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Amerika'nın niyeti ciddi ise anlaşma çok da uzak değil dedi. Kenani, G7 nükleer anlaşmanın Amerika tarafından ihlal edilmesini görmezden geliyor dedi. İslami yeni santrifüjler kurmanın stratejik bir eylem planı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Emir Abdullahyan'ın Türkiye ziyaretini önemli olarak nitelendirdi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek verecek. İngiltere'de yıllık enflasyon %9.1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün yargı erki başkanı ve yargı sistemi yetkilileriyle görüşmesinde konuşma yaptı. Ayetullah Hamenei toplumlarda değiştirilmez ilahi sünnettir hakkında açıklamada bulunarak İran milleti ve İslam Cumhuriyeti'nin 80'li yıllardaki büyük ve acı olaylara karşı hayretlere sebep olan başarısı ve zaferinin nedeni direniş, çaba ve düşmanlardan korkmamaktı. Söz konusu ilahi sünnet tüm dönemlerde tekrarlanabilir ve 2022 yılındaki Allah'ın 1980 yılındaki aynı Allah olduğunu bilmeliyiz ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi İran Cumhurbaşkanı ve Başbakanının şehadeti ve aynı zamanda savaştaki birkaç yüksek rütbeli komutanın şehadetine değinerek gençler ve yeni nesil bu olaylardan haberdar değil ve söz konusu meseleleri dikkatlice araştırıp hakkında düşünmelidir. Bu tarz acı ve korkunç olaylar karşısında diz çökmeyen hangi ülkeyi biliyorsunuz dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, düşmanın bazı dönemlerde ülke içindeki bazı zaaflar ve eksikliklerden ötürü heyecanlandığına değinerek, hem 1981 yılında hem de onun sonrasında, yani geçtiğimiz 40 yıl boyunca düşman bazen heyecanlanıp ümitlenmişti. İslam İnkılabı'nın ortadan kalkacağını hayal etti. Ancak söz konusu ümit, ümitsizliğe döndü ve onların sorunu bu ümitsizliğin sırrını anlamamaktır ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, İran ve Pakistan silahlı kuvvetler arasındaki iyi ilişkiler, iki ülkenin sınırlarında nispeten iyi güvenlik koşullarının oluşmasına vesile oldu dedi. İbrahim Reisi, dün Pakistan Genelkurmay Başkanı Nedim Rıza'yı kabulünde Pakistan hükümeti ve Pakistan ordusuna İran sınırlarında güvenlik koşullarını iyileştirmedeki işbirliğinden ötürü teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı Afganistan'da 20 yıldır Amerika ve NATO güçlerinin varlığının Afganistan için ölüm ve yıkımdan başka bir sonuç getirmediğini belirterek, Taliban tüm etnik grupların katılacağı kapsayıcı bir hükümet kurarak Afganistan'da barış ve kalkınma sağlamalıdır dedi. Pakistan Genelkurmay Başkanı da İran'ın Pakistan'ın yakın bir dostu olduğuna her zaman inandığını belirterek şöyle dedi. Pakistanlı yetkililerin geçtiğimiz ay İran'a yaptığı sayısız diplomatik ziyaret İran'la ilişkileri genişletme konusundaki ilgimizin bir ispatıdır.
Türkmenistan'ın Aşgabat kentinde Hazar kıyısı devletlerinin bir toplantısında İran Dışişleri Bakanı, İran'ın Rusya'da 2. Hazar Ekonomik Konferansı düzenleme önerisini verdiği desteği açıkladı. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Hazar Dışişleri Bakanları zirvesinde zirvenin düzenlenmesinin Hazar Denizi meseleleriyle bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde fikir birliği için bir fırsat sağlayacağını ve bölgedeki 5 yönlü işbirliğinin genişlemesini güçlendirebileceğini söyledi. Emir Abdullahyan, Hazar Denizi'nde istikrar ve güvenliğin korunması ve 5 yönlü ekonomik işbirliğinin genişlemesinde kolektif işbirliği mekanizmasının İran İslam Cumhuriyeti tarafından her zaman vurgulandığını ve bu konunun güvenlik ve tüm ülkelerin ulusal çıkarları açısından çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakanlığı, kıyı ülkelerin Hazar Denizi'nde ticaret ve taşımacılık alanlarına gelişme, kalkınma ve refah ile ilerlemek için iki çalışan kolu olarak her zaman dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hazar kıyısı Dışişleri Bakanlarının toplantısı dün Aşgabat'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullah'ın katılımıyla başladı.
İran Dışişleri Bakanı, İran olarak hiçbir şekilde kırmızı çizgilerimizden geri adım atmayacağımızı bildirdik ve eğer Amerika ciddi ise bu tür müzakerelerde bir anlaşmaya varmak mümkün dedi. Hazar Dışişleri Bakanlarının Türkmenistan'daki toplantısına katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün akşam İran'ın Aşgabat Büyükelçiliği personeli ve aileleriyle görüşmesinde şöyle dedi. Amerikalılara çözüm yolunda gitmeleri halinde zor durumda kalmayacağımızı hatırlattık ve yaptırımları kaldırması konusunda bir anlaşmaya varabilmemiz ve açıklayabilmemiz için Viyana'daki müzakerelerin siyasi yolunu izlemelerini istedik. Emir Abdullahyan ayrıca şöyle dedi. Yeni temel önlemlerimizi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Sekreterliğine yasal olarak duyurduk ve çoğunluğu genç olan yetenekli bilim insanlarımızın eli dolu ve herhangi bir açıklama yayınlayarak karşılıklı eyleme yönelik bir adım olarak ajansa bilgilendireceğiz. Nükleer tesisleri kurulma taahhütümüzden önce nükleer anlaşma altında kararlaştırdığımız birkaç yeni santrifüj zincirini soluyacak ve uranyum zenginleştirecek yeni nesil santrifüjler kuracağız ve kameraları devre dışı bırakacağız. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. İyi, istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varmaya hazırız, ciddiyiz. Ve Biden'ın İran'a çeşitli kanallardan düzenli olarak mesajlar göndermesine ve anlaşmaya varmak için ciddi bir irade olduğunu vurgulamasına rağmen Amerika'da Trump döneminin maksimum baskı davranışlarının devamından başka bir şey görmüyoruz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, G7 liderlerinin son bildirisini asılsız, tek taraflı ve adaletsiz olarak niteleyerek, bu bildiri nükleer anlaşmanın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının Amerika tarafından ağır ihlalini kasten görmezden gelmiştir, dedi. İran'ın haberine göre Nasır Kenani dün Almanya'daki G7 zirvesinin nihai bildirisine tepki göstererek G7 liderlerinin nihai bildirisinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı olan kısımlarını şiddetle kınıyoruz dedi. Kenani bu bildiri onu onaylayan ülkelerin yanlış alışkanlıklarına uygun olarak asılsız, tek taraflı ve adaletsiz olup nükleer anlaşmanın uygulanmasının istikrarsızlaştırılmasında büyük rol oynayan başarısız politikaları, yaptırımları iptal müzakerelerinde münakaşa ve de Fars Körfezi bölgesinde içten güvenlik sistemin kurulmasını engelleyerek güvensizlik yaratılmasına beyhude ısrar gösteriyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bildiriye imza atanlar, İran halkına yönelik yasa dışı sınır ötesi yaptırımlar politikanın devam etmesi veya buna karşı eylemsizliğin devam etmesi ile mevcut durumun oluşmasında en büyük paya sahiptirler. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah ambargo konusundaki ısrarını görmezden geliyorlar ve en büyük nükleer silah cephaneliğe sahipken İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız suçlamalarda bulunuyorlar dedi. Kenani bildiriye imza atanların İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile güvenlik önlemleri işbirliği konusunda temelsiz iddialarda bulunma konusundaki yanlış politikalarının bir yansıması olarak nitelendirdi.
İran'ın üst düzey müzakerecisi ve Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Doha'da görüştüler. Viyana'da 27 Aralık 2021'de başlayan yaptırımların kaldırmasına ilişkin 8. tur müzakereleri Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de geçici olarak ara verilmişti ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine dönmüşlerdi. O zamandan beri Amerika'nın İran ve nükleer anlaşmaya yönelik yasa dışı eylemlerini telafi etme kararındaki gecikmeler sebebiyle müzakere süreci de durdu. İran ile Amerika arasında yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeleri koordinatörün aracılığıyla dolaylı olarak yapılması planlanıyor. Bu amaçla İran'ın üst düzey müzakirecisi Ali Bagrekeni görüşmelere devam etmek için dün Doha'ya gitti. Bu bağlamda Fars Haber Ajansı, İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakirecisi Bagri ve Avrupa Birliği Dışişleri Şefi Yardımcısı ve yaptırımların kaldırılması görüşmelerinden sorumlu koordinatör Enrico Mora ile dün Katar'ın Doha kentinde bir araya geldiğini bildirdi. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley bu amaçla Doha'ya giderek dün Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki istişarelerini bölgenin istikrar ve sebatını güçlendirici olarak niteledi. Fars Haber Ajansı'na göre Doha'yı ziyaret eden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bagrekeni, dün Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet El Hamadi ve Bölgesel İşler Bakan Yardımcısı Muhammed El Halifi ile bir araya geldi. Toplantıda iki taraf, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve istişarelerin genişletilmesi üzerinde durdu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Katar'a yaptığı son ziyarete ve Katar Emiri'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, bunu iki liderin ortak işbirliğini çeşitlendirmeye dayalı yüksek siyasi iradenin bir yansıması olarak nitelendirdi. Bagrekeni ayrıca iki taraf arasında sürekli istişareler bölgenin istikrarını ve sebatını güçlendiriyor dedi. Bagrekeni yaptırımların kaldırma görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için Katar'a da teşekkür etti. Ahmet El Hamadi, iki ülke arasındaki ortak noktalara değinerek Katar hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında her yönüyle artan ilişkilere vurgu yaptı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Fordo'ya yeni santrifüj zincirlerinin kurulacağı haberleriyle ilgili olarak bu konunun kanunların amaçlarına uygun olarak stratejik eylem planı ve zincirlerin tamamlanması alanında takip edildiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, tarım ve gıda sanayi gibi çeşitli alanlarda nükleer bilgiliğin kullanılması için önlemler alınmış ve neyse ki nükleer sanayinin petrol, gaz ve petrokimya ile ilgili tüm süreçlerde rol oynaması ve verimli olması için şartlar oluşmuştur dedi. İslami nükleer bilginin çeşitli endüstrilerde kullanılmasının İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, daha geniş hareketlerin ve her alanda daha etkin mevcudiyetin bu tür rahatsızlıklara etkisiz hale getirdiğini ve bölgede oluşan olumsuz medya ve psikolojik atmosferi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın BRICS grubuna üyeliğini destekledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hazar Kıyısı Dışişleri Bakanları toplantısının sonunda düzenlediği basın toplantısında İran'ın BRICS grubuna üyeliğini desteklerken İran ve Arjantin'in BRICS grubuna layık adaylar olduğunu vurguladı. Çin de İran'ın BRICS grubuna üyeliğini memnuniyetle karşıladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilcisi, Güvenlik Konseyi'nin prosedürlerinin net bir şekilde gözden geçirilmesinin, Güvenlik Konseyi'nin yetki ve görevlerinin bazı hükümetler tarafından defalarca kötüye kullanıldığını gösterdiğini söyledi. Mecid Tahterevançı, Salı günü Güvenlik Konseyi'nde konsey reformu ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi konulu toplantıda, uluslararası barışa yönelik tehditlerin değişen doğası ve kapsamı ışığında Güvenlik Konseyi'nin verimliliğini ve etkinliğini arttırmaya vurgu yaptı.
İran Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı, Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda İran'ın uluslararası turistleri kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. İslam İşbirliği Teşkilatı 11. Turizm Bakanları Konferansı, organizasyonun turizm bakanları ve dernek başkanlarının katılımıyla Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya ilk ziyaretinin önemini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak pazartesi günü Ankara'ya gitmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşın Ankara ziyaretinin önemini tweetleyerek, Tahran ve Ankara arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra bölgesel işbirliğinde gelişmekte olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'la köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu, bu ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı ve her iki ülkenin yararına olacak şekilde geliştirme konusunda mutabık olduklarını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ürdün'ün liman kenti Akabe'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesi ve 260 kişinin yaralanması münasebetiyle ölenlerin ailelerine, Ürdün halkı ve davetine, devletine dert ortaklığı mesajı gönderdi.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Bildirinin son maddesinde Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını ve İsveç ile Finlandiya'nın üyeliklerini destekleyeceği yazıldı. Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya başvurma kararı almıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri daha hazırlıklı olmak için Türkiye'de üçlü tatbikat düzenliyor. Üç ülke geçen yıl 4 Ekim'de bölgenin ekonomik projelerini ve çeşitli muharebe türlerini zor koşullarda koruma amaçlı bir tatbikat düzenlemişti.
Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir evde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz Afgan göçmen yakalandı.
Terör rejimi İsrail Başbakanı, bu rejimin altyapısına yaygın siber saldırılar düzenlendiğini ifade itiraf etti. İrna'ya göre Neftali Bennett, dün Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen internet haftası konferansında rejimin altyapısına yönelik siber saldırıları itiraf ederek yetkililer bu saldırılara karşı koymanın bir yolunu bulmalı dedi.
Irak Cumhurbaşkanı, Filistin halkının haklarının tam olarak gerçekleştirilmesini ve ülkenin işgalci Siyonist rejimden kurtarılmasına vurgu yaptı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in Siyonist rejimle ilişkileri suç sayan bir yasayı imzalamayı reddetmesinden dolayı Muktada Sadr sert eleştirde bulunmuştu.
Haber kaynakları, Amerikalı yetkililerin Rusya'dan Louisiana'ya yakıt ürünleri taşıyan bir gemiyi durdurduğunu bildirdiler.
Ve son haberimiz, Birleşik Krallık'ta artan yakıt ve gıda fiyatlarının insanları donmuş ve ucuz gıda satın almaya yönlendirdiği bildiriliyor. İngiltere'de yıllık enflasyon %9.1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl %11'i aşacağını öngördü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan'da kabine kurma engelleriyle ilgili. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, 23 Haziran Perşembe günü 66 yaşındaki Trablusluu ticaret adamı Necip Mikati'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Necip Mikati, 2021 Eylül'den bu yana geçici başbakan olarak görev başındadır. Mikati'nin son bir yılda gerçekleştirdiği en önemli görevi, Lübnan'da parlamento seçimlerini düzenlemek olmuştur. Bu seçimler ise 15 Mayıs gününde düzenlendi. Şimdi ise Necip Mikati, 4 yıllık süre için daimi başbakan olarak atanarak göreve başlaması gerekiyor. Necip Mikati yeni dönemde önemli sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu sorunların başında ise özellikle de ekonomik sorunlar yer almakta. Lübnan parlamentosunun 128 üyesi vardır. Mikati ise 54 evet oyla 25 oy alan rakibi Lübnan'ın Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi Salah Nawaf Salam'ı geride bırakmayı başardı. Bu arada 46 milletvekili yeni başbakanı seçmek için çekimser oy kullandı. Bu oylama Mikati'nin Suudi Arabistan ve Arap müttefiklerinin desteğine sahip olmadığını gösteriyor. Çünkü bu süreçte onlar Mikati'nin rakibinin yanında yer aldılar. Öte yandan bu oy Mikati'ye kırılgan bir güven oyu gösterdi. Çünkü 128 milletvekili toplamından en az 74 milletvekili yeni başbakana destek vermiyor. Bu da bir başka önemli noktayı gösteriyor ve o da Mikati'nin yeni bir kabine kurmak için çok çalışması gerektiğidir. Çünkü Lübnan'da farklı siyaset kesimlerinden en az 74 milletvekili onun başbakan olarak atanmasına katılmadı. Lübnan'daki siyasi pozisyonların ve makamların dağılımı kotalara dayalı olduğu için Mikati'nin yeni bir kabineyi aday göstermek için çoğu grubun olumlu görüşünü alabilmesi gerekiyor. Bu da yeni bir kabine kurmasını zorlaştırıyor. Buna göre Lübnanlı siyasi analist Vail Necm, parlamentodaki sandalyelerin dağılımı ve çeşitli gruplar arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle yeni bir Lübnan hükümetinin kurulmasının zor olacağına inanıyor.
Bazıları yeni bir kabinenin kurulmasının zaman alarak zor bir süreç olabileceğinden, Mikati'nin mevcut kabinesini revize ederek meclise sunmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyor. Lübnanlı siyasi analist Emin Kamuriya, Necip Mikati'nin yakın gelecekte bir hükümet kuramayacağını, bu nedenle mevcut kabineyi meclis onayı gerektiren değişikliklerle meclise sunacağı tahmininde bulundu. Necip Mikati'nin karşı karşıya olduğu bir diğer önemli zorluk, Michel Aoun'un başkanlığının sona ermesidir. Yasaya göre Lübnan'da cumhurbaşkanlığı süresi 6 yıl. Michel Aoun'un başkanlığı 31 Ekim 2022'de sona eriyor. Aoun, 29 aylık bir krizin ardından 2016 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. Lübnan parlamentosundaki Hristiyan grupların oy sepeti göz önüne alınında Hristiyan olması gereken yeni bir cumhurbaşkanı tanıtılmasının ülkede bir kez daha siyasi bir sorun olacağı, bu konunun Mikati'nin performansını da etkileyebileceği öngörülebilir. Bahsedilen sorunlara rağmen Mikati'nin kabinesinin karşı karşıya olduğu başlıca zorluk Lübnan'daki ekonomik krizdir. Lübnan 2,5 yıldan fazla bir süredir ciddi bir ekonomik krizde, ulusal para biriminin dolar karşısında eşi benzeri görülmemiş bir düşüşle, yakıt ve ilaç kıtlığıyla ve artan gıda fiyatlarıyla karşı karşıya. Dünya Bankası Lübnan'daki mevcut ekonomik krizi geçen 100 yılın en büyük ekonomik krizi olarak nitelendirdi. yeni bir kabine oluşturmak ve yeni bir Lübnan Cumhurbaşkanı adayı göstermek için siyasi bir uzlaşmaya varılmazsa zaten var olan ekonomik kriz daha da kötüleşecekti.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Kafkasya'daki yeni güvenlik düzeni desteği etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti ve Bakü'deki açıklamaları Kafkasya bölgesindeki birçok muğlak noktayı da açıklığa kavuşturdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'de İlham Aliyev hükümetiyle güvenlik anlaşmalarını ilaveten bir kez daha Moskova'nın Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve de komşu ülkeler İran, Rusya ve Türkiye'den oluşan 3+3 güvenlik platformu desteklediğini duyurdu. Buna ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da basın toplantısında AGİT Minsk grubu artık işe yaramaz, 30 yıllık faaliyetleri boyunca ihtilafı çözememiştir. Tek taraflı siyasetler izleyerek Azerbaycan Cumhuriyeti sorunlarını kat kat arttırmıştır dedi. Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının açıklamaları her şeyden önce AGİT Minsk grubunun fesine yönelik bir vurguydu. Diğer bir deyişle Moskova yetkilileri Dağlık Karabağ sorununa münhasır çözüm vurgusu yaparken başta İran olmak üzere bölge ülkelerinde yardımıyla Kafkas bölgesindeki güvenlik durumunu çözmeye çalışıyor. Bölge halklarının da bu süreci desteklediği ve Kafkas bölgesindeki güvensizliğin sona erdirilmesi için bölgedeki güçlü ülkelere katılım çağrısında bulunduğu açıktır. Ancak bölge halkları batılı yabancı güçlerin bölgede bulunmasını istemediği de açık. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Aralık 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Bakü ve Moskova 30 yıllık işbirliği için toplam 250 civarında belge ve anlaşma imzaladı. Ayrıca özellikle Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Bakü yetkilileri tarafından Batı ile yakınlaşma politikalarının benimsenmesi bu karşılıklı işbirliği belgelerinin sadece kağıt üzerinde kalmasına yol açmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin son 30 yılda gerçek düşmanları belirleme ve bölgedeki dost ülkelerle işbirliği yapma konusundaki benimsedikleri yanlış siyasetlere rağmen Bakü yetkililerinin artık ilkeli ve rasyonel kararlara doğru ilerlediği görülüyor. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus mevkidaşıyla görüşmesinin ardından Aliyev hükümetinin Minsk grubunun iptali konusundaki resmi tutumunu yineledi. Moskova ve Bakü'nün bu ortak tutumu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetinin mevcut siyasetlerine ağır bir darbe olarak kabul edilmelidir. İkinci Dağlı Karabağ Savaşı'ndaki yenilginin ardından Erivan, bu savaştaki bazı başarısızlıklarını Minsk grubunun yardımıyla telafi etmeye çalıştı. Ancak Moskova-Bakü güvenlik anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte fırsat Erivan yetkililerinin elinden alınmış görünüyor. Moskova ile Bakü arasında güvenlik anlaşmasının imzalanması ve AKİT Minsk grubunun hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığının ilan edilmesiyle birlikte Bakü hükümetine yakın bazı politikacılar Rusya'nın İlham Aliyev hükümetinin güvenilir bir müttefiği haline geldiğini düşünmektedirler. Bu bağlamda pratikte Aliyev tutumlarını desteklemekte bilinen Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi üyelerinden Kudret Hasan Kuliyev kışkırtıcı bir konuşmada Siyunik topraklarının ordu tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu. Kudret Hasan Kuliyev, Poligon sitesine verdiği röportajda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliği ve hayati çıkarları Nahçıvan'ı ülkenin geri kalanıyla birleştirmemizi talep ediyor ve şu anda bu sorumluluk Ermenistan'a aittir dedi. Gerçekte Bakü, Moskova ile imzaladığı güvenlik anlaşmasıyla bir koridor açması için Paşinyan hükümetine baskı yapmaya çalışıyor. Fakat Ermeni yetkililer Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çeşitli yollar ve demir yollarıyla Nahçıvan'a erişebildiğini söylüyorlar. Bu nedenle Ermenistan topraklarında koridor yapılmasında ısrar etmek alışılmadık ve düşündürücüdür. Minsk grubunun iptali ve 3+3 güvenlik düzenlemesi aslında Kafkasya'da güvenliğin ve barışın sağlanması için Amerika ve Fransa'nın yerine İran ve Türkiye'nin bu sürece katılması anlamında önem taşıyor. Bu süreç muhakkak ki bölge milletleri tarafından desteklenebilir. Fakat Minsk grubu eski liderlerinin Rusya ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki güvenlik anlaşmasına sessiz kalmaları pek olası görünmüyor. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8-1401, Hicri Kameri 29 Zilkade 1443 ve Miladi 29 Haziran 2022 Çarşamba. Hicri Şemsi 8'dir. İran takviminde kimyasal ve mikrobik silahlarla mücadele günüdür. İran takviminde 8'dir gününde Serdeşt kentinin kimyasal bombalarla bombalanması münasebetiyle bugün kimyasal ve mikrobik silahlarla mücadele günü olarak adlandırılmıştır. Hicri Şemsi 1366'da İran'la Irak arasındaki savaş döneminde Iraklı güçler Huzistan ve Serpozehab, Kürdistan ve Kasr-ı Şirin sınır bölgelerinde hezimete uğramaları ardından zehirli gazlar kullandı. Hicri Şemsi 7-8-1366'da Irak'a ait bombardıman uçakları kimyasal bombalarla Serdeşt kentinin 4 kalabalık bölgesine saldırdı ve bu kent ve çevresi öldürücü kimyasal gazlara maruz kaldı. Serdeşt kentinin Hicri Şemsi tir 1366'da kimyasal bombalara maruz kalması Irak'ın dikte Saddam rejiminin İran'a karşı en korkunç cinayetlerinden biri sayılır. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 8'dir 1393'te sinema ve televizyon oyuncusu Bagır Sehrarudi vefat etti. ...82 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Zilkade 1361'de önde gelen fakih ve Necef-i Eşref dini ilimler havzasının büyük üstadı Aziyaüddin Iraki vefat etti. Hicri Kameri 14. yüzyılın önde gelen Şii alimlerinden Iraki, Hicri Kameri 1278'de İran'ın ortasındaki Irak kentine bağlı bir köyde dünyaya geldi ve dini ilimleri Irak kentinde bitirdi ve Necef-i Eşref kentinde Asiyid Muhammed Feşareki nezdinde dersler aldı. Aziya Iraki kendi döneminin önde gelen alimlerinin nezdinde dersler aldı ve o dönemin meşhur fakih, rical muhaddisi ve usul hocası sayılırdı ve birinci derece taklit mercilerinden idi. ...159 yıl önce bugün 29 Haziran 1863'te Amerikalı tarihçi James Harvey Robinson dünyaya geldi. Eğitimini bitirdikten sonra 29 yaşında Columbia Üniversitesi'nde tarih dersi vermeye başladı. ...22 yıl önce bugün 29 Haziran 1900'de Nobel Kurumu Nobel Ödülü'nün verilmesi ve paylaşılması amacıyla kuruldu. İsveçli kimyacı ve mucit Alfred Nobel 21 Ekim 1833'te dünyaya geldi. En korkunç patlayıcı madde olan dinamiti keşfeden Nobel, bütün mal varlığını fizik, kimya, tıp ve edebiyat dallarında faaliyetlerde bulunan bilim adamlarına adadı. ...46 yıl önce bugün 29 Haziran 1976 tarihinde Seychelles Adalar Topluluğu bağımsızlığa kavuştu ve her yıl böyle bir günde Seychelles Adalar Topluluğu topraklarında kutlama merasimleri düzenlenmekte. Portekizlerin 18. yüzyılın ortalarında Seychelles Adalar Topluluğuna musallat olmaları ardından bu topluluktaki birçok ada keşfedilmemişti ve bu bölgelerde kimse yaşamazdı. Bu dönemde Fransızların nüfuzu da başladı. Miladi 18. yüzyılın sonlarında Fransa devriminin doruğa ulaştığı bir dönemde Afrika bölgesinde konuşlanan İngiliz güçleri Seychelles'i ele geçirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kimlikle döviz alım satımında yeni karar. Sınır 5.000 dolar.
Yeni Asya.
Bu zehirli dil ülkeyi böler.
Ve Milli Gazete.
Asgari ücrette masa kuruluyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 27 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde "Seçim ekonomi mi, kimlik mi önemli?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen Alaturka modelden kurtulması için muhalefetin oluşturduğu altılı masanın hayati bir öneme sahip olduğu muhakkak. Zira bütün toplum kesimlerinin bizzat yaşayarak öğrendiği gerçek şu ki, bu sistem her geçen gün Türkiye'yi tarifi imkansız bir çöküşe götürüyor. İktidarı destekleyen kesimler dahi işlerin iyi gitmediğinin farkında. Ancak çıkışın nasıl gerçekleşeceği konusunda zihinler çok net değil diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bir görüşe göre bu toplumda kimlikler sosyolojik bir gerçekliğe tekabül etmektedir. Dolayısıyla seçmen tercihleri de kimlikler üzerinden şekillenecektir. Bir başka görüşe göre ise yapılan bütün seçimlerdeki seçmen tercihleri dikkate alındığında görülecektir ki insanlar partileri ya da kişileri ait oldukları çevreye ve kimliklerine bakarak değil, ekonomik refahı sağlayabileceğine inandığı vaatlerine ve değişim söylemlerine bakarak karar vermektedirler. Kuşkusuz Türkiye gibi muhafazakar özellikleri baskın olan bir toplumda kimliklerin tümden etkisiz olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de seçmenlerin büyük bir bölümü yapılan bütün seçimlerde tercihlerini yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve özgürlüklerin önüne konulan barikatları dikkate alarak yapmışlardır. 2002 yılında sandıkta yaşanan siyasi devrimi hatırlayalım. Ekonomide iktidarlar başarısız olmuş. 28 Şubat vesilesiyle özellikle muhafazakar kesimler getirilen anlamsız yasaklarla ciddi mağduriyetler yaşamışlardı. Ancak bütün bunlara rağmen AK Parti o dönemdeki söylemlerini sadece yaşanan mağduriyetler üzerine değil, tam aksine genel anlamda ülkede yaşanan ekonomik kriz, demokrasi ve özgürlük açığı üzerine bina etmiştir. Daha da önemlisi AK Parti o dönemde ekonomik refahı bütün toplum kesimlerine yaymayı vaat eden güçlü bir söylemle ortaya çıkmıştır. Kısacası 2002'de AK Parti'yi iktidara getiren o günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılardır, özgürlüklerin üzerindeki baskılardır. Ne yazık ki aklı ve bilimi devre dışı bırakarak ekonomide fantezilere itibar eder hale geldiği için ülke bugün derin bir yoksulluğa mahkum olmuş, doğal olarak çaresizliğe düşen AK Parti'nin elinde dini değerleri siyasi aparat olarak kullanmaktan başka bir imkan kalmamıştır. Tekrar hatırlatalım. AK Parti 2002'de topluma kalkınma, zenginleşme, demokratikleşme vaat ettiği için iktidar olmuş ve bu hedeflere sadık kaldığı müddetçe başarı grafiği yükselmiştir. Şimdi bu özelliklerini kaybettiği için de kaybediyor.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 27 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde BDDK hamlesi doları düşürecek mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. BDDK Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra bir karar alarak kasasında 15 milyon lira karşılığı dolar bulunan şirketlerin bankalardan kredi kullanamayacağını açıkladı. Bu karar bir yandan 17.350 seviyesinde olan doları 16.600 seviyesine kadar çökerken aynı zamanda tartışılan bir konu oldu. Önce BDDK bu kararı neden aldı diyen yazar yazısını devamında şu ifadelere yer veriyor.
BDDK aslında bu kararı almaya mecbur kaldı. Konuya tarafsız bakmak lazım. Çünkü şirketler son 2 yıldır KGF kredileri de dahil olmak üzere bankalardan kullandıkları krediyi yatırım yapmak yerine döviz aldı, lüks konut aldı, faizini de vergiden düştü. Bu çarp geçen yıl Eylül ayından itibaren yani Merkez Bankası'nın o tarihi faiz indirme hatasından sonra daha da hızlandı. Şu an için Türkiye'de enflasyon %73, banka mevduat faizi %16, kredi faizleri 30 civarında. Bugün bankadan %30'u bırakın, 40 ile taksitli kredi kullanan firma bile karlı. Çünkü aldığı kredinin faizi 33 puan enflasyondan daha düşük. AKP yönetiminin bir inat uğruna yaptığı faiz indirimi Türkiye'yi tam bir ekonomik felakete sürüklerken aynı zamanda krediye ulaşabilen için de havadan para kazanma dönemini başlattı. İşte bunun artık sürdürülebilir olmadığını anlayıp bu çarkı durdurdular. Olayın izahı sadece bu. Peki bundan sonra ne olacak? Dolar düşecek mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Doların yükselme nedeni birilerinin dolar alıp yastık altına ya da bankaya atmasında değil. Sorun Türkiye'nin uyguladığı politikalarda. Bu şirketler neden dolar aldı? Buna kapıyı sen açtığın için. Eğer Suudi Arabistan'ın bile faiz artırdığı bir ortamda sen ısrarla faizi düşürmeseydin dolar bugün en fazla 9 lira olacaktı. Enflasyon ise bilemedin %20-25. Onu da diğer ülkelerin Merkez Bankası'nın yaptığı gibi yapsaydın düşerdi. Bu yapılmadı. Bütün dünya ile kavga edildi. Hukuk sisteminin tartışılır bir duruma geldi. Böyle olunca da ülkene kimse ne yatırıma geldi ne de para soktu. Bak yuvam hesabına Almanya Türkiye'yi kıskanıyor diyen AKP'li gurbetçiler bile para göndermedi. Bu ne demek? Senin ülkene ve politikalarına kimse güvenmiyor. Senin ülkenin kasası 60 milyar dolar ekside. Daha bir hafta önce bile dünyaca ünlü alışveriş devi eBay arkasına bakmadan dükkanı kapatıp kaçtı gitti. Bu ülkeye kim para getirir? Senin ülkenin risk primi bile 900'lerde gezerken senin ülkene kim neye güvenerek gelsin? Ekonomi gözlerdeki ışıktır diyen Hazine Bakanı'na mı güvensinler? Daha 5 ay önce Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantıda bana güvenin, dolar 13.500 liranın üzerine çıkmayacak diyen bakana kim, nasıl güvensin? Onun için pansuman niteliğindeki bu tedbir doları belki 1-2 gün düşürür ama getirdiği götüreceğinden daha fazla olarak ülkeye zarar verir. Türkiye'nin artık tek kurtuluş reçetesi var. O da ülkenin sağlıklı bir şekilde bir an önce seçime gitmesi.
Ali Ünal Emiroğlu 27 Haziran tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Yargının İflası başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülkemizdeki kötülüklerin, adaletsizliklerin, kadına karşı şiddetin, çocuk tacizlerinin, doğayı ve çevreyi tahrip eden yapılaşmalar ile iş cinayetlerinin pek çok nedeni ve bileşeni varsa bunun adını koyalım. Yargının iflası. Neden iflas? Mahkemelerin kararları Türk ulusu adına karar verilmiştir başlığını taşımasına rağmen verilen kararların Türk milleti adına değil mevcut siyasal iktidarın çıkarları ve istekleri doğrultusunda verildiği algısının toplumun büyük bir kesiminde oluştuğu da bir gerçektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yargının kendisini halka karşı değil, iktidara karşı sorumlu hissetmesi aslında yargının topyekün iflasının da gerekçesidir. Özgürlük, demokrasi ve adalet kavramları günümüzde slogandan öteye geçemediği gibi yargı eki kavramı da bu süreçte içi boş bir kavramdan öteye geçmemiştir. Hemen şimdi ne yapılabilir? Acil çözüm için artık siyasal iktidarın yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan vazgeçip yargı işini yargıçların vicdanına bırakması, uzun süredir tutuklu olan ve adalet bekleyen kişilerle ilgili Cumhuriyet savcılarının, mahkemelerin, Yargıtay'ın hatta Anayasa Mahkemesi'nin öncelikle karar vermesi, artık Cumhurbaşkanı'nın yetkili ve etkili kişilerin yargıçlar üzerinde baskı oluşturacak söz ve eylemlerden vazgeçmeleri, yargı mensupları gerçekten kararlarında yazıldığı gibi Türk ulusu adına karar vermeleri ve karar verirken yasaya, delile, dosyaya ve vicdanlarına göre karar vermelerinin sağlanması. Peki daha sonraki aşamada yani orta vadede yapılabilecekler nedir? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi, mevcut siyasi sisteme göre bir siyasi partinin genel başkanının tek başına belirlediği kurul yapısından derhal vazgeçilmesi ve tarafsız, ülkenin tüm kesimlerine kucaklayan, evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş kişilerin atanacağı yeni bir yapının kurulması. İstinaf mahkemelerinin kapatılarak burada bulunan yetişmiş hakim ve cumhuriyet savcılarının tekrar kürsüye gönderilmesi. Liyakat sahibi, tarafsız ve bağımsız davranacak kişilerin atamalarının yapılması. Yargıtay'ın ve Danıştay'ın yeniden etkin işleyebilmesi için seçimlere objektif ölçütlerin getirilmesi. Cumhuriyet savcılarını ve yargıçların etkin soruşturma ve kovuşturma yapmalarının önündeki yasal, teknik ve fiziki engellerin kaldırılması.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday'ı kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın münafıklar terör örgütünü destekleme rolü.
İran İslam Cumhuriyeti takviminde Hicri Şems'i 6 ile 12 tir günleri olan 27 Haziran 3 Temmuz günleri arasında Amerikan İnsan Hakları Günü olarak kaydedilmiştir.
Bunun sebebini sizlerle birlikte bugünkü kısa sohbetimizde ele almak istiyoruz.
Biraz önce de belirttiğimiz gibi İran İslam Cumhuriyeti takviminde Hicri Şems'i 6 ile 12 Tir günleri olan 27 Haziran 3 Temmuz günleri arasında Amerikan İnsan Hakları Günü olarak kaydedilmiştir. Zira bu günlerde Amerika sabotaj ve insan haklarını ihlal eden bir dizi eylemlerde bulunurken aynı zamanda terör gruplarına ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı terörist münafıklar grubuna önemli oranda destek vermiştir. Amerika'nın söz konusu terör saldırıları ve sabotajlarına ayrıca bu günlerde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı terörist gruplara verdiği destek bağlamında Hicri Şems'i 6 Tir 1360 miladi 27 Haziran 1981 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı ve bugün İslam İnkılabı'nın lideri olan Ayetullah Seyyid Ali Hamine'ye düzenlenen başarısız terör saldırısı İran İslam Cumhuriyeti Partisi merkez binasına tam bir gün sonra yani Hicri Şems'e 7 Tir 1360'dan 28 Haziran 1981'de düzenlenen bombalı saldırı aynı yıl 4 gün sonra 11 Tir 1360 yani 2 Temmuz 1981'de Ayetullah Saduki'nin şehadetiyle sonuçlanan saldırı 6 yıl sonra Hicri Şems'e 7 Tir 1366 miladi 28 Haziran 1987'de Serdeş kentine düzenlenen kimyasal saldırı ve 12 Tir 1367 miladi 3 Temmuz 1988'de İran Hava Yolları'na ait Airbus yolcu uçağına İran hava sahasını düzenlenen füzeli saldırıya değinebiliriz.
Haziran 1981'de İran İslam Cumhuriyeti Partisi Genel Merkez binasına düzenlenen terör saldırısında hükümetin üst düzeyli 72 yetkilisi şehit düştü. Bu terör olayında şehit olanların başında dönemin en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme Başkanı Ayetullah Dr. Muhammed Beheşti bulunuyordu. Dr. Beheşti, İslam İnkılabı'nın seçkin ve etkin şahsiyetlerinden biri olarak İnkılap sürecinde her zaman İmam Hümeyni'nin yanında yer aldı. Dr. Beheşti ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Partisi'nin kurucusu ve genel sekreteriydi. Münafıkların işlediği terör olayı sırasında Dr. Beheşti, parti genel merkezinde İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Beni Sadr'in İran'a ihanetinin ifşa olunmasından sonra Fransa'ya kaçışı ardından ülkenin son durumu hakkında parti üyeleri için konuşma yapıyordu.
İnsan haklarını savunduklarını iddia eden Amerika ve Avrupa hükümetlerinin desteğinde olan sözde halkın mücahitleri olan münafıklar terör grubu MEK İslam İnkılabı'nın seçkin şahsiyetlerini silmekte yeni kurulan ve hayatına yeni başlayan İslam Cumhuriyeti nizamını devirmeyi başaracaklarını sanıyorlardı. Terörist münafıklar grubu İslam Cumhuriyeti Parti binasına bomba yerleştirmeden bir gün önce İmam Hümeyni'nin despot şahlık rejimine karşı mücadelesinde seçkin şahsiyetlerden biri olan Ayetullah Seyyid Ali Hamine'ye Tahran'ın güneyinde bir camide konuşma yaptığı sırada saldırı düzenlediler.
Dönemin Cumhurbaşkanı olan Ayetullah Hamine bu saldırı sırasında ağır şekilde yaralandı. Bu arada bir diğer terör grubu olan Furkan ise dönemin İslami Şura Meclis Başkanı Ayetullah Haşimi Rafsanjani'ye suikast girişiminde bulundu. Fakat Ayetullah Rafsanjani bu saldırıda yaralanarak kurtulmayı başardı. İslam Cumhuriyeti Partisi merkez binasına düzenlenen hain saldırıdan 2 ay sonra Yine insan haklarını savunduklarını iddia eden Amerika ve Avrupalı ülkelerin desteğindeki teröristler, dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakanı Muhammed Cevat Bahoner'in bürosunda yerleştirdiği bomba ile her ikisini şehit ettiler.
Miladi 60'lı yılların ortalarında Şahlık rejimiyle kurulan silahlı örgüt Halkın Mücahitleri, Mesud Recebi gibi liderlerinin yüzeller algıları nedeniyle seçkin dini alim İmam Hümeyni ve mektebinin öğrencilerinin mücadele hedefleri ve amaçlarından farklı hedefleri vardı. Sözde Halkın Mücahitleri olan bu örgütün ideolojilerindeki sapmaları, daha gün yüzüne çıkmadığı bir dönemde İmam Hümeyni onları onaylamaktan sakındı. Örgüt üyeleri İran halkının İmam Hümeyni'nin liderliğindeki ayaklanması bereketiyle İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde despot şahlık rejimi zindanlarından serbest kaldılar. Onlar inkılaptan miras iddiasında ve daha fazla pay alma çabalarında bulundular ve bu yüzden şahlık rejimine bağlı gruplar ve komünistler gibi inkılap karşıtı grupların yanına ve İslam inkılabının karşısında durdular.
Münafıklar terör grubu halkçı olmayan bencil hedefleriyle İslam Cumhuriyeti nizamında yerleri olmadığını anladıklarında resmi olarak nizamı devirmeye ve terör faaliyetlerine bulundular. Liderleri ve grupları ise hücre evlerinde gizlendiler. Onlar İmam Hümeyni hareketinde rol alan onlarca kişiyi İran'ın dört bir yanında şehit ettiler. Hatta İslam Cumhuriyeti'nin siyasi ve dini şahsiyetleriyle yöneticilerini ilaveten sıradan insanların birçoğunu çarşı pazarda düzenledikleri bombalı eylemlerle inkılabı savundukları ve korumaya çalıştıkları nedeniyle şehit ettiler. Münafıklar terör örgütünün şimdiye kadar şehit ettiği İran vatandaşının sayısı 17 bine ulaşmıştır.
İran dünyanın en büyük terör kurbanlarından biridir. Amerika, Sovyetler Birliği ve piyonları inkılabın düşmanıydılar ve İslam inkılabına saldırmak için her fırsatı kullandılar. Böylece münafıklar terör grubu ve İslam inkılabının dış düşmanları arasında derin bir bağ oluştu. Miladi 80'li yıllarında yaşanan terör olaylarında Amerika'nın üstlendiği rolü İmam Hümeyni'nin her zaman değindiği bir konuydu. İmam Hümeyni 15 Ekim 1982 tarihinde ve Kermanşah kentinin Cuma İmamı Şehid Ayetullah Eşrefi İsfahani'nin Cuma namazı mihrabında münafıklar tarafından düzenlenen terör olayı ardından bu cinayet faillerini münafıklar ile şakaveti sapkınlar olarak tanımladı ve dünyadaki süper güçleri bu cinayetlerden sorumlu tuttu.
İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'daki terör saldırılarına bakıldığında Amerika'nın bu projeyi nasıl yönettiği anlaşılıyor. Tahran'da sözde elçilik olarak görev yapan fakat aslında casusluk yuvasından elde edilen belgelere göre Amerika hükümeti münafıklar terör örgütüne yaklaşıp onların terör saldırılarına destek vererek İslam Cumhuriyeti'ne karşı planlarını gerçekleştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Amerika'nın bu planı ardından 1987 yılında Fransa Haber Ajansı Washington'dan bildirdiğine göre Amerika hükümeti münafıklar terör örgütü ile temaslar kurmuştur. Bu bağlamda Le Monde gazetesi de 24 Haziran 1987 tarihinde dönemin Amerika Dışişleri Bakanı, Batı Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Richard Murphy, Kongre'ye temsilcilerden birinin bu bağlamdaki sorusuna verdiği cevapta temasları doğruladı.
Diğer yandan Türkiye basınından Milli Gazete 14 Nisan 1993 tarihli sayısında Münafıklar terör örgütünün kendi terör saldırıları için SİHA'dan geniş maddi destek aldığını yazdı. Habere göre Halkın Mücahitleri Örgütü başta Türkiye ve Irak'ta olan çeşitli temsilciliklerini SİHA'dan aldığı geniş maddi imkanlarla kurdu. Gazete İran'da Amerikan terörü başlıklı yazısında şöyle belirtti. Halkın Mücahitleri Örgütü, Irak ve Türkiye'deki temsilcilikleri ve SİHA aracılığı ile terör eğitimi alarak operasyonlar için İran'a gönderiliyorlar.
Amerikan NBC kanalı da 2010'lu yıllarda İran'da 4 nükleer bilim adamına düzenlenen terör saldırı ile ilgili olarak adını açıklamadığı bir Amerikalı yetkiliden naklen, İran'ın nükleer programına dahil olanlara yönelik saldırılar İsrail rejiminin istihbarat servisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Amerikalı yetkili yapılan terörlerin Washington'un bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti. İngiltere basınından Independent'te nükleer bilim adamlarına yönelik terör saldırılarda Amerika'nın izlerine rastlandığını belirterek 3 olay yani WikiLeaks tarafından yayınlanan yeni belgeler, İran nükleer bilim adamlarına yapılan terör saldırılar ve Mossad yeni başkanının atanmasına işaretle şöyle yazdı. Bu olaylar görünüşte birbiriyle ilgisi yoktur fakat Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin İran nükleer programından duyduğu endişelere dayalı belgelerin ifşa olması, Tahran'da İran nükleer bilim adamlarının şaibeli terör olayları ve bir diğer bilim adamını yaralaması, ayrıca Tamir Pardo'nun yeni Mossad başkanı olarak atanması bu olaylar arasında bağlantıyı açıklıyor.
Tahran Radyosu.
Amerika, İran İslam Cumhuriyeti şahsiyetlerine yönelik bir dizi terör saldırıları devamında 3 Ocak 2020 tarihinde tarihi bir cinayette İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani'yi hedef aldı. Şehit Süleymani'nin şehadeti ardından Amerika Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride Başkan Trump'ın direktifiyle Komutan Süleymani konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Halbuki Irak ve Suriye'de tekfirci ve terörist IŞİD grubunun yok olmasında belirleyici rol olan Kor General Kasım Süleymani, Irak hükümetinin resmi davetlisi olarak Bağdat'ta bulunuyordu.
Amerika yönetimi hali hazırda da Münafıklar terör örgütüyle ilişkisinin resmileşmesinden asla çekinmiyor. Amerikalılar için insan hakları kendi hedefleri ve hegemonik dış siyasetlerini ilerlettirmek için sadece bir araçtır. İran halkı ise tüm hücreleriyle Amerika'nın bir terör örgütünü desteklediğini hissetmiş ve hissediyor. Antivar dergisi yazarı Daniel Larison şöyle yazıyor. Halkın mücahitleri kendi ülkelerine saldırmak için Saddam ile işbirliği yaptığı gibi şimdi de Amerika'yı İran ile savaşa sürüklemeye çalışıyor. Her yıl halkın mücahitleri terör örgütü İran'da rejimi değiştirmek için kendi boş sloganlarının reklamını yapmak için siyasi bir oturum düzenliyor. Bu oturuma Amerika, Kanada, Avrupalı eski ve yeni yetkilileri ve onların temsilcileri bu grup ve lideri Meryem Recevi'ye saygıda bulunmak için sıraya giriyorlar. Amerika'nın her iki büyük partinin üyeleri son 10 yılda ya da bu grubun Arnavutluk'taki üssüne gitmiş veya video konferans yöntemiyle uzaktan onların oturumlarında konuşmalar yapıyor ve onlara yüklü miktarda para ödüyorlar. Böyle bir terör grubuna siyasiler ve seçkin yetkililerin yıllık geçitleri Amerika ve müttefikleri için utanç vericidir ve bizim dış siyasetimizde sorunların daha derin olduğunu gösteriyor.
Günümüzde halkı münafıklara terör örgütü işlediği bunca cinayet, akıttığı kanlar savunmasız insanları şehit etmesine rağmen terörizmi savunanların sayesinde Avrupa ve Amerika'da güven içinde ve cezalandırılmaktan korkmadan yaşıyor ve hatta insan haklarına karşı cinayet ve faaliyetlerine devam ediyorlar. Fakat Amerika ve bu katillere sığınak olanlar insanlığa ve insan haklarına karşı işledikleri ihanetin hesabını vermelidirler.
Değerli dinleyiciler, İran'da Amerikan İnsan Hakları Haftası nedeniyle sizler için hazırladığımız Amerika'nın Münafıklar Terör Grubu'na verdiği destekler konulu sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@wes.idib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizlere İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün yine önceki sohbetimizin devamında yine Mazandaran eyaletindeyiz. Fakat bu sefer eyaletin merkez kenti Sari'ye gideceğiz.
Güzel ve tarihi Sari kentindeyiz. Mazandaran eyaletinin merkez kenti olan Sari, bir yandan deniz, bir yandan orman ve Alborz sıra dağları ile çevrilidir. Elverişli iklimi ve özel coğrafi konumu bu kentin tarih boyunca insanların yerleşim alanlarından biri haline gelmesine sebep olmuştur. Arkeologların bölgedeki kazılarında buldukları 6000 yıllık çanak çömlekler bu bölgenin tarihi geçmişini gösteriyor. Tarihi kalıntılar bu bölgenin kentsel sistemin 2500 yıldan daha fazla olduğunu ispatlıyor.
Sari kenti en çok Safeviler döneminde gelişti. Miladi 1587-1629 yılları arasında yaşayan Şah Abbas Safevi'nin annesi Mazandaran ahalisindendi. Bu yüzden Mazandaran'ı bayındır hale getirmeye çalıştı. İran ve Hindistan'ı gezmiş olan İtalyan seyyah Pietro della Valle, miladi 1616 yılında Sari kentini gezdi ve hakkında şöyle yazdı. Sari kentinin kalesi yok ve göz görebildiği kadar uçsuz bucaksız meyve ve özellikle narinciye bahçeleri vardır. İlginç olan ise evlerin çoğunun çatısı ise buğdaygillerin kurumuş sapı ve balçıktan yapılmış ve sadece bazı evlerin çatısı kiremittir. Çok yardımsever insanları var ve bana çok nazik ve misafirperver davrandılar. Sari kenti daha sonraki dönemlerde yani Kacarlar ve Pehlevi dönemlerinde de büyük ilgi gördü.
Mazandaran eyaleti antik tarihi nedeniyle kendine has, güzel ve eşsiz kültür ve gelenekleri sahiptir. Yöresel lehçeden yöresel yemekleri, kadın erkek giyiminden örf adetlerine kadar her şey bu antik eyalette göz kamaştırıyor. Eyalete merkez kenti olan Sari'nin birçok tarihi mekana sahiptir. Örneğin Kolbadi binası Şah Abbas Ulu Camisi ve Remdane Evi. Fakat Sari kentinin simgesi olan Saat Meydanı ise ayrı bir güzellik taşıyor.
Meydanda kırmızı desenli beyaz bir kule var ve kulenin üstünde büyük ve yelkovanlı bir saat var. Yelkovanlı saat ise her saat başı yüksek çan sesiyle saatin kaç olduğunu kente duyuruyor. Gecenin sessizliğinde ve özellikle saat 12'de saatin sesini kentin en uzak bölgelerinden bile duymak mümkündür. İlginç olan ise Sari kentinin saat kulesinin rengi her mevsimde değişmesidir. Tabii ki bu da kuleyi daha güzel ve çekici kılıyor.
Sari kentinin doğal güzelliklerinden belki de en çekici olanı kentin 95 kilometre güneydoğusunda ve Oruz köyüne 7 kilometre mesafede olan Badab Sord mineral kaplıcasıdır. Badab yerel dilde gazlı su ve sürt ise yoğunluk ve keskinlik anlamındadır. Badab Sord binlerce yıl boyunca tat, renk, koku ve debi açısından tamamen farklı iki mineral kaplıcadan akan su olarak soğutulmuş ve dağ yamacında karbonat mineralleri biriktirerek oluşturulmuş bir dizi basamaklı traverten teras oluşumudur. Kaplıcalardan birinin suyu çok tuzlu ve derin ve diğeri ise ekşimsi ve turuncudur ve etrafında demir çökertiler görünüyor. Aslında Badab Sord Türkiye'de Pamukkale'nin renkli versiyonudur.
Sohbetimizin ilk bölümünde tarihi Sari kentinin doğal ve tarihi güzellikleri ve yönlerini anlattık. Şimdi sıra kentin yöresel yemekler ve tatlarına geldi. Sari kentinde tarım ve sebze ürünleri çok fazladır ve bu da yemeklerin çeşitlenmesinde çok etkili olmuştur. Çeşitli kabaklar, patlıcanlar, sebzeler ve yöresel otlar Mazandaran eyaletinin yöresel yemeklerine tat katmaktadır. Tabii ki nar da bu eyaletin en çok sevilen meyvelerinden biridir. Fakat salçası ve nar ekşisi yemeklerde bolca kullanılır. Hatta nar salçasının Mazandaran ve tabii ki İran'ın kuzeyindeki yöresel yemeklerin olmazsa olmazıdır.
Tabii ki nar taneleri çeşitli yemeklerin yapımında kullanılıyor. Bu leziz yemeklerden birisi Kai Enarı'dır. Bu yemek Sari'ye ilaveten Mazandaran eyaletinin birçok bölgesinde pişirilir. Kai enaran anlamına gelince kai bal kabağı anlamındadır. Bu da yemekte bal kabağının kullanıldığı gösteriliyor. Enar da nar demektir. Nar ve bal kabağı birlikte çok fazla potasyum içerir. Ayrıca nar vücutta demir emilim mekanizmasını artıran C vitamini gibi çeşitli vitaminlere sahiptir. Bu yüzden halk arasında kan eksikliği olarak bilinen demir eksikliği için çok yararlıdır ve İran'ın kuzey halkı genelde bu sorunu gidermek için bu yemeği sofralarından eksik etmiyorlar.
Tahran Radyosu.
Kai enar için gereken 5 kişilik malzeme 100 gram ceviz, 100 gram ayıklanmış nar, 1 kilo bal kabağı, 100 gram yeşil mercimek, 100 gram barbunya, 100 gram soğan, 50 gram sarımsak, zerdeçal ve tuzdan ibarettir. Kai enar hazırlanması kolay olan ve 30 dakikada pişen bir yemektir. Fakat bazı konulara uyulması gerekiyor. Örneğin barbunya ve mercimeği akşamdan ıslatmak ve arada bir suyunu değiştirmek gerekir.
Kai enar için önce mercimek ve barbunyayı biraz su ile pişmeye bırakın. Hafif pişince küçük küçük doğranmış bal kabağını ekleyin ve birlikte pişmesini ve suyunu çekmesini bekleyin. Hepsi pişince blenderden geçirin ve homojen bir hale gelmesini sağlayın. Ardından üzerine cevizleri, nar taneleri, kavrulmuş soğan ve sarımsakları ekleyin. Tuz ve zerdeçalı da katın, biraz su ekleyin ve kıvamına gelmesini bekleyin. Kayınar yemeğiniz hazır. Ekmekle birlikte afiyet olsun.
Sohbetimizin devamında Mazandaran eyaleti ve Sari kentinin çok sevilen tatlılarından birini sizlere anlatacağız. Türkiye'de pirinç patlağı olarak bilinen berencek, İran'ın Gilan ve Mazandaran gibi kuzey eyaletlerinde çok bilinen ve sevilen bir çeşit tatlı atıştırmalıktır ve çok basit ve kolay şekilde hazırlanır. Bunun için 4 bardak pirinç patlağı, 4'te 3 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı turunç suyu ve kızartmak için gerekli miktarda yağ gerekiyor. Fakat Sari usulü berencek hazırlamak için önce pirinci 1-2 saat suda bekletmek gerekir. Ardından ıslatmış olduğumuz pirinçleri tuzla birlikte kaynamakta olan suya dökün ve tamamen pişmesini bekleyin. Ardından süzgeçte suyunu süzün. Daha sonra temiz bir bezin üzerine serin ve güneş altında kurumasını bekleyin.
Pişmiş olan pirinçler tamamen kuruyunca onları kızartmak için azar azar derin bir kevgire koyun ve kızgın yağda patlatın. Derin kevgirde bunu yapmanız patlamış pirinçleri yağdan daha kolay çıkarmanız içindir. Bu sefer yağda patlattığınız pirinçleri kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye alın ve soğuması ve fazla yağını almasını bekleyin. Bu işlemi pişmiş pirinçler bitene kadar tekrarlayın. Bitince bu sefer sıra şerbeti hazırlamaya gelir.
Şerbeti hazırlamak için su, turunç suyu ve şekeri tencereye alın ve orta ateşte şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Sonra koyulaşmasını bekleyin. Şerbet gerekli kıvama gelince pirinç patlaklarını üzerine dökün ve bir kaşık yardımıyla tüm pirinçlerin bulanmasını sağlayın. Şimdi şerbetli pirinç patlaklarını bir tepsiye alın ve düzeltin. Ardından iyice bir kevgir veya kaşıkla sıkıştırın. Şimdi tepsiyi serinlemek için bir kenara alın ve bekleyin. Şerbetli patlak pirinçler soğuyunca onları keskin bir bıçakla istediğiniz boyutlar ve şekillerde kesin ve kıtır kıtır tatlınızı afiyetle yiyin. Tabii tatlınızın renkli olmasını isterseniz patlamış pirinçlerinizi yemek renkleriyle boyayabilirsiniz.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Bu hafta yine Mazandaran eyaletindeydik.
Programlarımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran milletinin zaferinin sırrının direniş olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarda iyi güvenlik koşulları oluşturduğunu belirtti. İran-Rusya'da ikinci Hazar Ekonomik Konferansı'nın düzenlenmesi önerisini destekliyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika'nın niyeti ciddi ise anlaşma çok da uzak değil dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ken Ani, G7 nükleer anlaşmanın Amerika tarafından ihlal edilmesini görmezden geldiğini belirtti. İran üst düzey müzakerecisi Ali Bakri Kani, Enrico Mora ile Doha'da bir araya geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, yeni santrifüjleri kurmak stratejik bir eylem planıdır dedi. Rusya, İran'ın BRICS grubuna üyeliğini memnuniyetle karşıladı. İran'da Güvenlik Konseyi ile ilgili eleştiri geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Türkiye ziyaretini önemli olarak değerlendirdi ve İran ürdüne taziye ve dert ortaklığı mesajı gönderdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,